doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Dünden bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Arzu Usta, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün konuğumuz Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın Aysun Demirez Güneri. Hocam merhabalar, hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Değerli dinleyicilerimiz, Aysun hocamız da bu hafta Dünden Bugüne Türkçemiz programında Yeni Uygur Türkçesi ve eserlerini konuşacağız. Hocam, Yeni Uygur Türkçesine girmeden önce Uygurların yaşadığı coğrafyayı, kısaca da belki kökenleri üzerine söyleyeceklerimiz olabilir. Dilerseniz böyle bir giriş yapalım.
Evet, Yeni Uygur Türkçesi Sincan Uygur Özerk bölgesinde konuşulmaktadır. Bağımsız bir Türk topluluğu değiller. Çin'in içerisinde, başkenti Urumqi, yaklaşık olarak 1.710.000 kilometre büyüklüğünde.
Bayağı geniş bir coğrafya hocam. Alan büyükmüş yaşadıkları, evet.
Evet, fakat üzerindeki nüfus sayısı biraz daha küçük görünüyor ona oranla. 16 milyon kadar görünüyor 1993 nüfus sayımına göre. Bu nüfus sayımları çok açık veriler değil. Çünkü şu anda bağımsız olamadıkları için tam sayının yansıtılamadığı düşünülüyor. Fakat bölgede %62 oranında Türk kökenli nüfus bulunduğu söyleniyor. Bunlardan %47'si Uygur Türklerine ait. Diğerleri Kazak, Kırgız, işte Döngen dediğimiz Müslüman olmuş Çinlilerden oluşuyor. Başka Şibe, Özbek Türkü, Mançu, Dagur, Tatar Türkü ve 8000 civarında da Rus'un yaşadığı belirtilmekte.
Hocam, Müslüman olmuş Çinlilere ilişkin kullanılan terim çok güzelmiş. Döngen. Döndü geldi sanki, değil mi?
Evet. Evet. Öyle gibi görünüyor. Şöyle coğrafi bir alan olarak gözümüzün önünde canlandırdığımızda Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Pakistan, Moğolistan, Hindistan, Tibet ve Çin sınırları içerisinde geniş bir alan bu bölge.
Göktürklerden sonra kurulan Uygur Devleti'nin hocam devamı onların torunları, onların çocukları olarak görebilir miyiz? Yoksa daha karmaşık bir yapı mı az
göremiyoruz. Önce? Göremiyoruz. Şöyle, evet. Dil açısından değerlendirdiğimizde göremiyoruz. Fakat Uygurlar tarihlerini değerlendirirken hep oradan başlarlar. Kaşgarlı vesaire dönemin eserlerini kendi eserleri gibi değerlendirirler. Aslına bakarsanız Uygurlar yıkıldıktan sonra Karluklarla beraber kuruyorlar Karahanlı Devleti'ni. Bölge hakikaten büyük bir karmaşa yaşıyor. Ondan sonraki dönemlerde bir Çağatay dönemi biliyoruz. Uygurlar Çağatayların torunu diyeyim. Bir tarafta Özbek Türkleri ile bir tarafta Uygur Türkleri. Çağatay dili özelliklerini yansıtarak devam ediyorlar. Biz buna Türkolojide Doğu Türkçesi grubu diyoruz. O bakımdan biz bu dönemdeki Uygurları Yeni Uygur Türkleri diye isimlendiririz. Şöyle 1865'te bölgeyi Türklerin ana yurdu Türkistan'ı Çar Rusyası işgal etmeye başlıyor. 1878 yılında da Mançur Çinliler tarafından işgal edilmeye başlıyor. 1878 yılı Uygur Türkleri için yeni bir dönemin başlangıcı oluyor.
Neden hocam? 1878 dediniz, evet.
Evet. Bu süreçte bölge Doğu Türkistan ve Batı Türkistan olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu işgallerden sonra Doğu Türkistan kısmında üç farklı siyaset görülmeye başlanıyor. Mançur Çin dönemi, Milliyetçi Çin dönemi ve Komünist Çin dönemi diye adlandırıyoruz biz bu dönemleri. Bu dönemler elbette edebiyata da yansıyor. Şimdi bağımsızlıklarını kaybetmiş bir ulus, yöneticileri sürekli değişiyor. Bağımsızlık çabaları var ama bunu gerçekleştiremiyorlar ve dolayısıyla kendilerine dayatılan siyasetten de etkilenerek edebiyat ortaya çıkarmaya hocam, evet, başlıyorlar. Yeni Uygur Türkçesinin oluşması da bundan sonraki dönemleri alır. Şöyle edebiyatına biraz değinmek istiyorum. 18 Kasım 1884'te Çin topraklarına da ilhak ediliyor. Yani Manchu Çin dönemi başlamış oluyor. Ve 33 yıllık bir esaret dönemi.
Şimdi hocam 1884 dediniz.
Evet.
Ve Manchu Çin dönemindeyiz.
Çin dönemindeyiz. Evet. Evet, bu dönemde bölgeden göçe zorlanan Uygurlar var. Bir kısmı göç ettiriliyor, bir kısmı öldürülüyor. Yasaklar, yokluk yılları. Bununla beraber birçok kişi Mısır'a, Rusya'ya vesaire giderek çocuklarını eğitiyorlar. Yani bu sefaletten, bu yokluktan, bu esaretten çıkışın tek yolunun eğitim olduğunu düşünüyorlar. Ve gençlerini oraya gönderiyorlar, oralara gönderiyorlar. Bu gençler ülkelerine döndükten sonra yeni anlayışla, modern anlayışla okullar açmaya çalışıyorlar. Mesela 1885 yılında Bavdun Musa Bey tarafından kurulan ilk modern anlamdaki okul Kaşgar'ın Artuş ilçesinin İksak köyünde kuruluyor.
Hocam ne kadar ilginç, eğitimin önemini ta söylediğiniz tarihlerde 19. yüzyılın sonlarında fark ediyorlar. Evet. Çocukları yurt dışına okumaya gönderiyorlar. O çocuklar gelip okullara çıkıyor.
Ülkelerini değiştirmeye çalışıyorlar ve artık ümidini kaybetmiş fakir halkı uyandırıp yeniden özgürlükleri için mücadeleye çağırmaya gayret ediyorlar. Tabii hemen arkasından matbaalar kurmaya gayret ediyorlar.
Tabii ki
1899'da matbaayı Hurşit, 1905'te Kaşgar'da Şivit Matbaası, 1919 yılında da matbaayı Nur kuruluyor. Ve Türk dünyasında bir cedidizm cereyanı, yani yenileşme hareketi zaten vardı. İsmail Gaspıralı'nın başlatmış olduğu bu cedidizm hareketi onları da çok etkilemiş. Beraberinde yeni yayınlar yapmaya çalışıyor bu matbaalar. Bu arada halktan da sesler gelmeye başlıyor. Çünkü bu uğradıkları esarete artık isyan etmeye başlıyorlar. Mesela Türk dünyasının kendini anlatma biçimi destanlar ortaya çıkıyor. Abdurrahman Han Koca destanı Hoten halkı arasında yayılmaya başlıyor. Bu destanda diyor ki, ambalda yok diyanet, bahçesi de hiyanet, yurtini tamam gapligan, veba yenlik cinayet, beyde yok diyanet, hepsinde hiyanet, vatanı tamamen kaplayan veba gibi bir cinayet. Halk bulunduğu durumdan hoşnut değil ve bunları artık destanlarına, türkülerine taşıyor.
Hocam az önce okuduğunuz dörtlüklerde ne diyor? Bu Türkiye Türkçesiyle söylemek gerekirse.
Ambalda yok diyanet derken, beyde yok diyanet, bahçesi de hiyanet, hepsinde hiyanet, yurtini tamam gapligan, vatanı tamamen kaplayan veba yenlik cinayet, veba gibi bir cinayet diyor. Böyle bir dönemin ardından 1911'de yine bir politik değişiklik ve yeni bir bakış açısı.
Az önceki dönemde üzerinde baskılar var mı, yoksa bu yayınları okulları rahat bir ortamda mı gerçekleştiriyorlar hocam?
Çok zor evet, şartlarda. Hatta bir yazarın ölümü üzerine bir başka yazar arkadaşı çok üzülüyor ve bir kağıt parçasına yazdığı şiiri duvarlara yapıştırarak. Çünkü imkanlar bu kadar. El yazısıyla yazıyor şiiri, isyan ediyor ve bunu duvarlara yapıştırarak yayılmasını sağlamaya çalışıyorlar. Halkı peşinden sürüklemeye gayret ediyorlar.
O esnada da hocam, sözünüzü kesiyorum Aysun hocam, kusura bakmayın ama diğer Türklerden, dünyadaki Türklükten yardım almaları da pek söz konusu değil herhalde. Çünkü bizim durumumuzda sıkıntılı, 19. yüzyıl başındayız.
Aslında Yakup Bey bir dönem bir Türk hükümeti kurmaya çalışıyor. Fakat çok uzun ömürlü olmuyor. O zaman tabii Osmanlı'ya haberler gönderiyor. Osmanlı'nın adıyla sikkeler bastırıyor. Fakat bölge kaynıyor. Ruslar bir taraftan, İngilizler bir taraftan. Bu hükümet çok uzun ömürlü olmuyor. 1870'li yıllarda Yakup Bey hükümetinin yok olmasıyla zaten kaybetmiş oluyorlar. Bölge yeniden kargaşanın içerisine düşüyor.
Yani hocam Mehmet Emin Resulzade'nin Azerbaycan'da kurduğu devlet kadar anca öyle 2 sene falan mı yaşıyor?
Yani o da evet. Çok uzun ömürlü olmuyor.
Evet hocam.
Evet, Milliyetçi Çin dönemine gelince 1911'de başlıyor bu dönem. Milliyetçi Çin idaresi, Uygur halkı bu kez de Çin Milli Partisi Gomindan'ın siyasi baskılarına maruz kalıyor. Bu eziyetlere katlanıyor. Uğranılan haksızlıklar tabii ki halk ayaklanmalarına da sebep oluyor. Seyit Noçi ve Tömür Halpe, bu isimler aynı zamanda ülkenin en aydın kimseleri ve yazar kimseleri. Öyle söyleyeyim. Halkını düşünen aydınların başlatmış olduğu ayaklanmalar artar. 1911'de Urumçi'de, 1912'de Kumul'da ayaklanmalar var. Bu mücadele edebi eserlerde de kendini göstermeye başlıyor. Bağımsız bir vatan toprağı isteyen halk, yeni Uygur edebiyatını da yavaş yavaş oluşturmaya başlıyorlar. Tabii bir yazar olarak da şöyle bakıyor: beni kim kurtarabilir? Acaba Çinlilerin zulmünden Rusya kurtarabilir mi? O bir kurtuluş olabilir mi? Mesela Seyit Nuçi o dönemde Cenk Kılaylı halaylık, savaşalım halkım diye çağırıyor. Şura bizim dostumuz diyor, Sovyet bizim dostumuz diyor. Çünkü başka gelebilecek yardım yok. Ve diyor ki bozek kılsa baykuciler, zulmetse zengin beyler, aciz fukrani, aciz fukarayı, kandakçı dapturaylıdı, nasıl dayanır Seyit'in vicdanı diyor. Yazarlar vicdan sahibi. Yazarlar düşünüyor ve halka yön vermeye çalışıyorlar. Bu tabii ki yenileşme ceryanı Uygur fikir adamlarını çok etkilemiş. Uygur edebiyatında zulüm, adaletsizlik, cehalete karşı mücadele, hürriyet gibi konularda eserler yazılmaya başlanıyor. Bu kişilerden bir tanesi de bu yurt dışına gidip gelip ülkeyi değiştirmeye çalışan gençlerden bir tanesi de Abdülkadir Abdülvaris Azizi. Genç aydınlardan biri. Azizi ve onunla aynı görüşü paylaşan aydınlar Uygur halkını esaretten ve yerli işbirlikçilerin zulümlerinden kurtarmak için bir takım yenilikler yapıyorlar. Modern anlayışta matematik, fizik, tarih, coğrafya kitapları yazıyorlar. Bu okullarda okutulsun diye sınav sistemi getiriyorlar. Çünkü okullarda bu imkanlar yok. Öğrendikleri işte bizim camilerde öğretilir ya, harf öğretilir işte şu ayın.
Elif ba
gibi. Öğrenebildikleri bu kadar. Ama Abdülkadir Abdülvaris Azizi'nin önderliğinde yeni ders kitapları oluşturuluyor.
Hocam aydınlar arasında siyasi ideolojik anlamda bu dönemde görüş birliği mi var, görüş ayrılıkları var mı, bunlar yansıyor mu? Yani bir fikri tartışma ortamı da var mı?
Fikri tartışma ortamı yok. Hepsinin tek istediği vatanın özgürlüğü, bu esareti ve yokluğu yenmek. Bu konuda son derece birlik içerisindeler aslına bakılırsa. Bu yazarlardan birisi Abdülkadir Abdülvaris Azizi gibi Uygur edebiyatçıları arasında çok ünlü olan Abdülhalik Uygur. O da dış ülkeleri gezmiş gelmiş. Uygur milletinde milli şuuru canlandırmaya çalışıyor ve Uygan diye bir şiir yazıyor. Bu çok önemli bir şiir Uygur edebiyatında.
Adı Uygan.
Uygan, uyan. Yani biz G'leri düşürüyoruz. Batı Türkçesinde, Doğu Türkçesinde o bizim an enekimiz gangen diye geçiyor. Uygan.
Peki hocam siz Uygur sözcüğünün, Uygur ifadesinin de uymak kökünden geldiğini katılıyor musunuz?
Uymak tabi, evet. Tabi olmak anlamında, fakat bu konuda çok farklı görüşler de var.
Evet hocam.
Biz ilk Uygur adını Orhun kitabelerinde duyuyoruz. Bilge Kağan yazıtında haberdar oluyoruz. Sonraki dönemlerde başkasına muhtaç olmadan yaşayan, avcılığı iyi bilen manası da veriliyor Divan-ı Lügati Türk'te. İnanhus Horent diye geçiyor. Ebul Gazi Bahadır Han'ın Şecere-i Terakimesinde Uygur adı itaat edici.
İşte bu anlamında hocam. Ben geçiyor. De orada görmüştüm, evet.
Evet. Başka görüşler de var. Bakot'a göre Şahin gibi hızlı hücum eden orman halkı diye geçiyor. Radloff birleşenler, işbirliği yapabilenler anlamı veriyor.
Tom sen karışmamış evet. Hocam bu işe.
Yok, o karışmamış. En son Alimcan İnayet Uygur ve Oğuz sözcüğünün kökeninin ögüz kelimesinden, nehir kelimesinden geldiğini söylüyor. Bunlar bilimsel tabii kanıtlamaya çalışıyor Alimcan İnayet bu görüşünü de. Böyle değişik anlamlar var ama tabi olan itaat edici
sanki daha ağırlık sanki kazanıyormuş gibi.
Daha ağırlık gibi
evet.
Görüşlerde.
Hocam bir kısa bir ara verelim ardından devam edelim Uygan şiiriyle orada kalmıştık çünkü. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz dünden bugüne Türkçemiz programı devam edecek. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Aysun Demirez Güner hocamızla yeni Uygur Türkçesi ve eserlerini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam ben sözünüzü kestim. Uygan adlı bir şiirden bahsettiğinizi zannediyorum. Evet. Bu önemli. Evet.
Bu Uygur Edebiyatı'nda önemli bir yazar ve dönem içinde önemli bir şiir. Çünkü halkı uyanmaya çağıran bir şiir. Ey fakir Uygur, Uygan, uykun yeter. Ey fakir Uygur, uyan, uykun yeter diyor. Sende mal yok, emdik etse çan keter. Sende mal yok, şimdi gitse can gider. Bu ölümden özünü kurtarmasan, bu ölümden kendini kurtarmazsan, ah senin halin heter, halin heter diyor. Yani ah senin halin beter, beter diyor. Yani artık kalk, silkin, bu miskinliği üzerinden at ve mücadeleye katıl diyor.
Yani hocam bir anlamda titre ve kendine dön diyor.
Titre ve evet. Kendine dön diyor. Bir başka yazarı Kutlu Kacı Şevki de diyor ki bir kılıç verse Hüda kes diye ona buyursam üsse halkın boynundan horluk azap zincirini ger harapken el vatan başımızı üssün o kılıç görmesin Şevki gözü kullukta el tekdirini
yani
diyor.
Hocam.
Yani diyor ki Şevki'nin gözü diyor başkalarının buyruğunda yaşayan insan görmesin diyor. Bu dönemde ismini sayabileceğim Kurban Kodaylar, Mehmet Emin Buğra, Mesut Sabri Baykuzu, Abdurrahim Ötkür, Lütfullah Mütellip, Mehmet Ali Tevfik gibi, Bilal Ezizi gibi vatanperver, şair ve yazarlar var. Ve bu yazarlar bir araya geliyorlar, bir hareket başlatıyorlar. 1933'te 12 Kasım'da bir hükümet kurabiliyorlar. Fakat bu hükümet çok uzun ömürlü olmuyor. 1934 yılında yıkılıyor. Fakat bunun ardından bu aydınlar bunun bedelini canlarıyla ödüyorlar maalesef. Ardından birçok kişi Çinliler tarafından idam ediliyor. Bölgeden Hindistan'a doğru 20 bin Kazak Türk'ü de zorunlu göçe zorlanıyor.
Hocam evet. Onların bu Himalayalardan aşıp Türkiye'ye gelenler
var var
değil mi?
Var
evet.
Var. Şöyle
çok dramatik bir yolculuk.
Şimdi yeni Uygur Türklerinden söz ederken şunu belki açmayı unuttuk. Yeni Uygur Türkleri sadece Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde yaşamıyor. Kazakistan'da büyükçe bir grup var. Onlar kendi edebiyatlarını da yapıyorlar. Yazarları üretimde de bulunuyor. Kırgızistan'da var, Hindistan'da, Türkiye'de bulunan birçok Uygur Türkü mevcut.
Yalnız hocam bir dikkat çekici şey daha var söylediklerinizden. Siz en seçkin aydınları, entelektüelleri
evet.
Söylüyorsunuz. Bayağı bir insan yetiştirilmiş demek ki o dönemde. O sonuç çıkıyor. O az önce
şöyle evet. Azlar aslına bakarsanız ama toplulukları peşinden sürükleyen
nitelikli bir aydın.
Nitelikte nitelikli bir aydın grubu var. Bu güzel bir şey. tabii. Ve bunun 1934 yılında böyle bir hezimetle sonuçlanıyor durum. April özgürüşü, Nisan değişimi diye bir hareket başlar. Milliyetçi Çin yönetimi sanat, edebiyat, eğitim faaliyetlerinde izin vermeye başlıyor. Bu dönemde mesela orada 1936 yılında Ziya Semedi'nin Garip ve Senem adlı ilk müzikli tiyatro eserini görüyoruz. Köyümcan, Ana, Siri Açıldı gibi komedileri görüyoruz. Bunlar tür olarak da ilk defa görüldüğü için önemli. Çünkü biliyorsunuz bizde de Tanzimat'tan sonradır hikayenin doğuşu, romanın doğuşu, tiyatronun doğuşu. Aynen aynı paralelde gidiyorlar. Aslında çok habersiz değiller. Bir kısım bu aydın dediğimiz kimseler Türkiye'ye de gelmişler. Türkiye'deki değişimi biliyorlar. Dünya değişiyor, dünya yeniden şekilleniyor ve Türkler bir yeni vatan kurdular, Türkiye'yi kurdular. Bunlar onlara çok cesaret veriyor. Biz de başarabiliriz. Aynı yolları izlersek biz de başarabiliriz diye düşünüyorlar.
Aslında hocam o dönemde siyasal atmosferde bir uygun gibi görünüyor. Çünkü Çin Komünist Partisi ile Milliyetçi Çin Hükümeti çok sıkı bir savaş halindeler.
Evet.
Mao'nun büyük yürüyüşü başlayacak işte yine o tarihlerde.
Evet.
Ortamda uygunmuş.
Ortamda uygun, evet.
Japonlar bir taraftan hocam zaten biliyorsunuz Çin'e saldırıyorlar.
Evet, evet.
Bu dönem işte değil mi hocam?
Evet, bu dönem yeniden bir canlanma hareketi başlıyor. 12 Kasım 1944'te yine 12 Kasım'da yeniden bir Doğu Türkistan Cumhuriyeti hükümetini kuruyorlar. Bu dönemde İli, Çövçek, Altay vilayetlerini idare etme hakkı kazanıyorlar. Ve bu dönemi de çok iyi kullanıyorlar. Bu hareketin içerisinde Mesut Sabri Bey var, İsa Yusuf Alptekin gibi isimler var. Bol bol yayınlar yapıyorlar.
Ki İsa Yusuf Alptekin de bir efsanedir hocam.
Evet, evet.
İstanbul'a sonra, evet.
Maalesef çabaları çok tabii uzun devam etmiyor. 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti tekrar kuruluyor. Yeni bir siyasi dönemle karşı karşıya kalıyor yeni Uygur Türkleri. Bu kez Komünist Çin dönemi. Ne yapıyor Komünist Çin dönemi? 1951 yılında Uygur halkı içindeki varlıklı ailelerin mallarını, topraklarını el koyuyor. Fakirlere dağıtıyor, komünler oluşturuyor ve 1955'te bölgeye artık Sincan Weiwu Erziçu, Sincan Uygur Otonom Bölgesi adını veriyor. Ondan sonra da bölge bu isimle anılıyor. 1958 yılından sonra Uygur Türklerinin eğitim dili yüksek eğitim kurumlarında da Çince olarak belirleniyor. Alfabede bir takım değişiklikler yapılıyor beraberinde.
Hocam müfredatta da büyük değişiklikler mutlaka olmuştur. Daha önce kurdukları eğitim sistemi tamamen değişmiştir.
Edebiyatçılara diyorlar ki hiçbir siyasi konuda yazamazsınız. Onlar da siyasi konularda yazamayınca sembollere kaçıyorlar. Baharı çillayman diyorlar. Ben baharı çok özlüyorum diyorlar. Tang vakti ya da tang atidu diyor. Şafak söküyor diyor. Özgürlük arayışının çağrısı bu oluyor. Sembollerle dillerini kurmaya çalışıyorlar. Kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Çok yoğun baskının yaşandığı bir dönem. Dolayısıyla bundan en çok da edebiyat zarar görüyor tabii ki. Fakat 1966'da büyük kültür devrimi yaşanınca bu gene bir noktada aslında çok da ilgili değil Uygur Türkleriyle bu devrim. Kendi içlerindeki çekişmeleri ama bir yandan da Uygur Türklerine diyorlar ki tarihi, siyasi, ekonomik sebeplerden ve kültürel açıdan azınlıkların kendilerini yönetemeyecekleri görüşünden hareketle tarihi, dini, kültürel varlıklarla ilgili konularla ilgilenmeleri yasaktır deniyor.
Tamam, kökünüzü unutun diyor yani.
Yani kökünüzü evet. Diyor ki unutun. Fakat Mao'nun ölümünden sonra biraz esniyor politika. Çin'de yeni bir hükümet göreve başlıyor. Pekin'de Orta Asya Kültürel Araştırmaları Cemiyeti, 1980'de Türk Dili Araştırma Cemiyeti, Eski Türk Yazıtları Araştırma Cemiyetleri açılıyor. Bir takım dergilerin yayınlanmasına izin veriyorlar. Milli Azınlıklar Dili, Milli Azınlıkları Araştırma, Milli Azınlıkların Bülteni, Sincan Tarihi gibi isimleri olan bazı dergilerin basımına izin veriyorlar. Bu dergiler dikkat ederseniz Uygurca basılıyor, Kazakça basılıyor, Kalmıkça basılıyor. Mahallileşme biraz daha öne çıkarılıyor. Birleşmeyin siz.
Hepiniz daha başkasınız
çok,
değil mi hocam?
Daha çok ayrılın. Sizin diliniz, siz şu sesi farklı çıkarıyorsunuz diyorlar ve bu ayrışmayı tetikliyorlar.
Hocam Sovyetlerin kendi coğrafyasında yaptığı, Türk coğrafyasında yaptığının aynısını yapıyorlar. Aslında Kazakça, Özbekçe farklı diller değil ki. Onlar onlara diyor ki sen Kazaksın, sen Özbeksin,
evet,
sen Kırgızsın.
Bugün Türkiye'de de eğer bu tetiklenirse mesela bir İstanbul Türkü geliyorum diyor da Karadeniz'de Celeyrum. Ha sen böyle yazacaksın. Sen işte Celeyrum hocam, yaz derseniz bu dilde kargaşayı yaratır. Evet. Dil birlik gerektirir. Her ulusta biraz söyleyiş farklılıkları vardır.
Ağız farklılıkları mı?
Ağız farklılıkları vardır. Fakat siz ayrısınız. Siz gidin gazetenizi öyle çıkarın vesaire demek bu bölücülüğü tetiklemektir.
Ve bilinçli yapılan bir
evet,
şey hocam.
Bilinçli yapılan bir şeydir.
Kültür devriminden sonra durumları ne hocam?
Evet, kültür devriminden sonra biraz...
Onun da adı kültür devrimi, buradan söyleyeyim de. Aslında
evet,
çok baskıcı
evet.
bir dönem hocam.
Tabii yazarlar buna çok üzülüyorlar. Şu şiiri gerçekten paylaşmak isterim. Bir kısmını en azından
buyurunuz
paylaşmak
hocam, evet.
isterim. Çünkü Boğda Abdullah... O dönemin yazarlarından, Mao döneminin yazarlarından ve Kulca şehrinde elma sattığı için azarlanan bir yetim kız çocuğunu yad etmek için yazmış bu şiiri. Singlim singlim diyor. Ey kardeşim kardeşim, eyleymen seni, anımsıyorum ben seni. Sen bilmeysen ve lekin beni, untalmaymen, unutamam. Unutalmaymen hiç, unutamam hiç. Şu gün ağzindin, o gün ağzından kan bulduk liganni, kan fışkırdığını. Alma satış boldu günahın, elma satmak idi günahın. Örüvetti sevetlerini, devirdiler sepetlerini, desivetti almelerini, çiğnediler elmalarını. Möldürlise gözlerinden yaş, akarken gözlerinden yaş, urdu tepki sendek acizni, tepiklediler dövdüler seni. Ön töt kimi tolmigan kızni, henüz 14'e basmamış kızı. Men şehringe, ben şehrinde musafir idim, gurbetçiydim. Men yığılidim, ben ağladım. İçimde ünsiz, içimden sessiz. Er köziden yaş çıkmaz asan, erkek gözünden yaş akmaz kolay. Kimge değmen, kime söyleyeyim? Kim tinşaydı söz, kim dinler beni? Dertleringe bol almay hem dayım. Paylaşmayınca acılarını, aşu gece boğulup çıktım. O gece kahrımdan bin kere öldüm. Netçe netçe tolgınıp çıktım. Bilmem nice kez kıldandım durdum. Bir erkek, yetişkin bir erkek olarak bir kız çocuğunu o durumdan kurtaramamanın sancısını yaşıyor ve bir şiir çıkmış ortaya. Evet, gene...
Hocam burada bir sorum olacaksa, tabii. Ses özellikleri Nogay Türkçesini çok andırıyor.
Tabii ki. Doğru, Doğu Türkçesinin özelliklerini taşıyor. Sadece Nogay Türkçesinin özelliklerini taşımaz. Bakarsanız kelime başındaki T'lerin korunması Kırgızca'da da vardır.
Evet,
Kazakça'da da vardır. Çünkü Doğu grubu Türkçeleridir bunlar. Biz Batı grubu Türkçeleri, yani Türkmenler, Azeriler, onlar keldim der, biz geldim
evet,
deriz.
Hocam.
Onlar taş der, biz taş deriz.
Evet.
Yani böyle.
T'de değişmiş
evet,
tabii hocam, ses
böyle,
değişmeleri var.
Bazı,
H'de hırıltılı herhalde, az önce sizi okurken.
Evet, hırıltılı. Onlarda iki tane H sesi var. Birisi hırıltılı H sesi, birisi de normal, güzel H dediğimiz
evet.
Arap alfabesinde o ses. Ve Mao döneminden sonra yazarlara diyorlar ki artık tarihi konularda yazabilirsiniz diyorlar. Abdurrahim Ötgür Kaşgar Gecesi destanını yazıyor 1940'lı yıllarda. Dikkat ederseniz yazdıkları dönem Hepsi komünist Çin döneminin öncesini yazmaları serbest. Komünist Çin döneminin öncesini kötülemeleri serbest. Ama o güne ait bir şey yazmaları biraz sorun.
Zor biraz, ve evet hocam.
Biraz sorun ve bu dönemde sayabileceğim eserlerden Abdullah Talib'in Kaynam Örkişi, Çala Tekken, Ok romanı, üzerinde önemli durulması gereken Hevir Tömür'ün Baldur Uygangan Adem, ki bu romanda Abdülhalik Uygur'un hayatını anlatır. Daha evvel bir hükümet kurmuşlardı, ondan sonra idam edilmişti vesaire. Ve bildiğim kadarıyla Abdülhalik Uygur'un şiirleri ölümünden sonra toplatılıyor ve her biri hafızada saklanıyor. Kitap yok ortada. Çocuklara ezberletilerek günümüze kadar getirilmiş.
Bir öncesine sözlü Türk edebiyatı geleneğine zorunlu olarak dönmüş.
Zorunlu olarak dönmüşler. Çünkü kitapların bulunması yasaklanmış. Turdu Samsak'ın Ahiretten Kelgenler tarihi romanı, Ahmet Ziya'nın Rabia Seyid'in adlı romanı, Zordun Sabir'in İzleniş ve Anayurt romanları, Uygur edebiyatında önemli romanlar, gene Abdurrahim Ötkür'ün İz romanı, Uygangan Zemin romanı, bu dönemin önemli eserlerindendir. Mao'dan sonra roman türünün canlanmaya başladığını görüyoruz. Bu bir yenilik tabii, çünkü geçirdikleri o baskı döneminde bu tür eserler vermeleri güç.
Hocam son bir dakikamıza giriyoruz yavaş yavaş. Genel bir toplama yaparsak ya da vermek istediğiniz bir örnekle de bitirebiliriz. Siz nasıl dilerseniz.
Şöyle şu şiiri de ben paylaşmak isterim. Bu da Ötkür'ün Ulu Ana Hekke'de Çöçek isimli bir şiir. Diyor ki her kişi kılsa tefekkürünü heves. Bu cihanda hiç nerse sır emez. Cannime, cananime, vatannime. Yanmışsa köngül öyüde bir çırak, göştere söğenk bilen tennime. Şol erir bu çöçügimnin hatimi, manesige yetse ger her adimi. Ne diyor burada? Herkes diyor bu dünyada düşünmelidir. Can ne? Canan ne? Vatan ne? Her kişiyi insan eden ne? Yanmasa gönül evinde bir tek ışık, et, deri, kemik ile bu ten ne? Budur bu hikayemin sonu, diye bitiriyor. Evet, yani vatan önemli bir şey. Vatanının kıymetini bilmek lazım. Hocam, vatansızları görüp, evet, yaşadıklarını görüp anlamak lazım.
Önce vatanda demek gerek hocam.
Evet.
Fakat son bir soru soracağım hocam.
Tabii,
size.
Buyurun.
Çince'nin yeni Uygur Türkçesi üzerinde etkisi olmuş mu?
Şöyle, o kadar güzel koruyorlar ki. Tabii etkisi şöyle olmuş. Yerleşim birimlerinin ismini değiştiriyorlar. Bu bakımdan çok büyük zararlar veriyorlar. Yani belki tarihi takip açısından zararlar veriyorlar. Bazı kelimelerde zorunluluklar getiriyorlar. Ama Uygur Türkleri böyle adeta bir direngenlik halinde kendi Türkçelerini korumak için çok büyük bir mücadele veriyorlar. Mesela evet, metro için yerasti tren yolu diyor.
Gayet de güzel diyor.
Mesela beden eğitimi için tençiniktirmak diyor gibi. Yani çok dikkatliler gene de.
Yardımcı doçent doktor Aysun Demirez Güneri hocamız, hocam bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta da geldik dünden bugüne Türkçemiz programının sonuna. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.